Bazen sarsıcı bir yaşantının ardından kendi içsel çatışmalarımızı dindirebilmek için ilk bakışta anlaması güç, mantıksız ve hatta zararlı gibi görünen bir takım şeyler yaparız. Yaşadığımız şeyden dolayı kendimizi suçlamak gibi. Başımıza kötü bir şey geldiğinde ne oluyor da hepimizin değilse de çoğumuzun çoğu zaman ilk tepkisi kendini suçlamak oluyor. Kendini suçlamak genelde olumsuz bir eylem olarak, kurtulmamız gereken bir davranış olarak etiketlenir. Fakat böyle bakmak, kendimizi suçlamayı neden sürdürdüğümüzü anlama olanağı vermiyor bize. Hatta belki bizi utandırıyor bile. Bir de kendimizi suçladığımız için suçluyoruz kendimizi. Çok sık başvurduğumuz bir davranış olduğu için bugün biraz içini açalım. Ona daha yakından bakalım istiyorum. Nereden geliyor kendimizi suçlamanın bu karşı konulmaz gücü? Kendimizi suçlamak bize ne sağlıyor? Bu videoda bu sorulara cevap arayacağım. Özellikle bazı sarsıcı, ani ve beklenmedik yaşantılardan sonra sık rastladığımız kendini suçlama davranışının işlevine ışık tutmayı deneyeceğim. Ve baştan söyleyeyim, bu size ne yapmanız veya ne yapmamanız gerektiğini söylediğim bir konuşma olmayacak. Ama dilerim bilgilendirici olur. Çünkü bilgi beraberinde birçok başka şeyin yanı sıra hakimiyeti de getiriyor. Hepimizin bu dünyanın işleyişine dair, kendimize dair, yaşamımızın ilk yıllarındaki deneyimlerimizden şekillenen bir takım temel varsayımlarımız var. Bu varsayımlar elbette kişiden kişiye değişiyor fakat kabaca genellemeler yapabiliriz ve diyebiliriz ki birçoğumuz başımıza gelen olaylarla bizim nasıl bir insan olduğumuz ve nasıl davrandığımız arasında bir neden-sonuç ilişkisi olduğuna inanıyoruz. İyi bir insan olursak örneğin, işte uygun davranırsak, aklımızı kullanır, belaya bulaşmazsak, kötü sonuçları önleyebileceğimize, kendimizi sağlama alabileceğimize inanıyoruz. Yani olaylar üzerinde kontrol sahibi olduğumuza inanıyoruz. Hiçbir kontrol imkanımızın olmadığı, bizden tamamen bağımsız olaylar konusunda bile böyle bir kontrol yanılsamasına sahibiz. Bu aralar çok sık duyuyorum, olumsuz bir şey söylediğimde çağırma öyle şeyler diyor arkadaşlarım. Sadece düşünerek hem iyiyi hem de kötüyü çağırabilecek öyle korkunç bir kontrol gücümüz olduğuna inanıyoruz. Hem olaylar üzerinde gerçekte olduğundan çok daha fazla kontrol sahibi olduğumuza inanıyoruz ve hem de dünyanın keyfi ve gelişigüzel bir işleyişi değil bir mantığı olduğuna inanıyoruz. Dolayısıyla da hak ettiğimizi yaşadığımıza ve ne yaşıyorsak da onu hak ettiğimize inanıyoruz. Ne ekersen onu biçersin diyoruz. Ve başımıza kötü bir şey geldi mi de birçoğumuz onu yaşamın veya inanıyorsak yaratıcının bizden sorduğu bir hesap olarak görüyoruz. Başımıza gelen kötü şeylerin bir tür ceza veya bedel olduğuna inanmasak, ben nerede yanlış yaptım der miydik? Veya sık söylediğimiz başka bir cümleyi, ne günah işledim de bu benim başıma geldi sorusunu tekrarlar durur muyduk? Böyle şeyler söylüyoruz çünkü birçoğumuz adil bir denge olduğuna inanıyoruz. Daha doğrusu şöyle, dünyanın adil bir dengesi olduğuna inanmaya ihtiyacımız var. Bir diğer ortak varsayım da kendi erişilmezliğimize, zarar görmezliğimize dair inancımız. Şöyle ki kötü şeylerin olduğunu aklımızla biliriz ama çoğumuz o kötü şeylerin bizim başımıza gelmeyeceğine inanırız. Kendimizle ilgili bir incinmezlik yanılsamasına sahibiz. Felaketleri görürüz, duyarız ama kişisel bir tehdit olarak algılamayız. O felaketler olsa olsa bizden başka insanların kaderi gibi veya hep hayatın ücra köşelerinde, bizden uzakta, bize değmeden yaşanıyor gibi gelir. Sarsıcı bir yaşam olayı yaşamış kişilerle tekrar tekrar karşımıza çıkan bir cümle vardır. Benim başıma geleceğini hiç düşünmemiştim. Bunun altında yatan nedenlerden biri işte az önce değindiğim kontrol edilebilirlik ve adalet varsayımlarımız olabilir. Fakat dünyanın rastlantısal bir işleyişi olduğuna, yani bazı olayların neden bazı insanların başına geldiğini anlamanın bir yolu olmadığına inananlarımız bile kendisiyle ilgili bir dokunulmazlık algısına sahip olabilir. Hayat rastlantı ilkesine göre işleyebilir ancak ben de şanslıyımdır deriz örneğin, kısmetliyimdir. Yani ya sahip olduğumuz bir şeyin iyi şans gibi ya da bizden büyük bir şeyin, yaratıcının örneğin bizi kötü talihten koruyacağına inanırız. Bu varsayımlar böyle üstüne düşündüğümüz şeyler değildirler. Genellikle bilinçli farkındalığımız dışındadırlar. Yani onları bilinçli olarak düşünmeyiz. Anlayacağınız dünyayı, insanları ve olayları bu çekirdek inançların eleğinden geçirerek yorumlarız. Ve bunu da çoğunlukla farkında olmadan yaparız. Fakat özellikle bazı öngörülmez, ani ve beklenmedik gelişmeler inanmakta olduğumuzdan farklı bambaşka bir dünyayı açığa çıkarırlar. Tahmin edilemez, kontrol edilemez, adaletsiz bir dünyayı. Dokunulmaz olmadığımız gerçeğiyle yüzleşiriz. Yas kuramcısı Parks, yas dünyanın nasıl olduğu ve nasıl olması gerektiği arasındaki tutarsızlığın farkına varılmasından doğan bir duygudur der. Bu tanım bence yasın en gerçek tanımlarından biri. Çünkü yasın kapsamının ölümle sınırlandırılamayacak kadar geniş olduğunu hatırlatıyor. İşte bu uyumsuzluğun bizde harekete geçirdiği acıyı ve anlamsızlık duygusunu dindirebilmenin bir yolu tutarsızlığı anlamlandırıp açıklamaktır. Anlamakta güçlük çektiğimiz bu yaşantının çağırdığı başlıca soru hepimizin yakından tanıdığı neden sorusu. Neden böyle bir şey oldu? Bu soruya aklımıza yatan bir cevap ararız. Fakat duygusal yükü ağır bir olaydan sonra yalnızca bu olayın neden olduğuyla değil, neden bize olduğuyla da ilgileniriz. İşte bu da bizi bir diğer soruya götürür. Neden ben? Neden bir başkası değil de ben? Kendine dikkat etmeyen o kadar çok insan varken neden ben? Onca yaşlı insan varken neden benim çocuğum? O kadar kötü insan varken neden benim iyi kalpli sevdiğim? Neden ben sorusu özellikle ilk zamanlar hiç bırakmaz peşimizi. Elbette örneğin işte kanserinin agresif olduğunu öğrenen bir kişinin neden ben, işte bu hastalık neden benim başıma geldi sorusuna, çünkü senin bazı hücrelerin kontrolsüz bir biçimde büyümeye başladığı gibi bir cevap yetmez. Çünkü bizim aslında peşinde olduğumuz bilgiden ziyade anlamdır. Neden ben sorusuna cevap ararken şaşırtıcı derecede sık saptığımız başlıca yollardan biri de kendimizi suçlamaktır. Yaptıklarımızdan dolayı kendimizi suçlarız. Veya yapmadıklarımızdan dolayı ne de olsa bir şey yapmamak, bir şey yapmak kadar suç olabilir. Yaşadığımız olayı tekrar tekrar kurar, yineleyen düşüncelerle neden ben diye sorar ve yanıtı da yine kendimiz veririz. Yolda soyulan bir insan hızla kaçmaya çalışmadığı, işte ya da gecenin geç saatlerinde tekinsiz sayılan o noktadan geçtiği için kendini suçlayabilir. Sevdiği kişiyi kaybeden biri çocuklara ait bir inanışla ölümünden kendini sorumlu tutabilir. Ölümüne doğrudan yol açmamış olsa da engel olamamıştır. Bir şeyleri eksik yaptığı, elinden geleni yapmadığı veya hastalığı daha önce fark edip doktora götürmediği için kendini suçlayabilir mesela. Destek grubumuzda 6 Şubat depreminde annesini ve babasını kaybeden bir katılımcımız vardı. İşi nedeniyle oraya taşındıkları için ölümlerinden kendisini sorumlu tutuyordu. O işi kabul etmeseydi orada yaşamayacaklardı çünkü. Az önce de değindiğim gibi bu gibi durumlarda hiçbir kabahat işlememiş olsak bile kendimizi suçlamamız mümkün. Hatta bazen belirli davranışlarımızdan ziyade benliğimize ilişkin atıflarda bulunarak suçlarız kendimizi. Örneğin destek grubundan bir başka katılımcımız çocuğunun zihinsel engellerinden dolayı kendini suçluyordu. Kendi tabiriyle kariyerini her şeyden önce koyan işkolik bir insandı. Eğer öyle olmasaydı daha erken çocuk sahibi olabilirdi ve böylece çocuğu engelli olmayabilirdi. Ailesinden ard arda kayıplar vermiş bir katılımcımızsa lanetli olduğunu düşünüyordu. Başka türlü nasıl açıklanabilir ki diye sormuştu bir çember çalışmamızda. Bir arkadaşım hayatta her şeyi içine atan özgüvensiz bir insan olduğu için kanserin kendisini bulduğuna inanıyor. Anlayacağınız örnekleri çoğaltabileceğimiz upuzun bir liste bu. Karşılaştığımız ister beklenen ister beklenmeyen bir şey olsun daima kendimizi suçlayacak bir alan bulabiliriz. Peki şimdi gelin en başta sorduğum soruya dönelim. Nereden gelir kendini suçlamanın bu karşı konulmaz gücü? Daha bir dikkatlice bakarsak kendimize yönelttiğimiz tüm suçlamaların ve beraberinde gelen keşkelerin ardında hep aynı vurgu olduğunu görürüz. Yaşadıklarımızın nedensiz ve tesadüfi olmadığı vurgusu. Çünkü buna inandığımız ölçüde güvende hissederiz kendimizi. Dünyanın rastgele bir şekilde işlediğini, dolayısıyla güvenli bir yer olmadığını, bizim de kontrol sahibi olmadığımızı kabul etmektense, başımıza geleni hak ettiğimize inanmak daha katlanılır bir acıdır. Nispeten daha yutulur bir lokmadır. Çünkü diğer türlüsü şu demek: dünya böyle bir yer işte. İyi, kötü demeden herkesin başına her an her şey gelebilir, koruyucu tüm tedbirleri alsak bile. Peki kendimizi suçlamak ne sağlar bize? Bu anlattıklarımın ışığında baktığımızda en önemli katkılarından biri dünyayı tekrar anlamlı, adil ve öngörülebilir bir hale getirmesidir. Kontrol edilemez durumlarda kontrolü geri kazanmanın en kestirme yollarından biridir kendimizi suçlamak. O karşı konulmaz gücü de büyük ölçüde zarar görmezliğimize dair inancımızı ve kendi yazgımız üzerinde egemenlik kurma isteğimizi sürdürmemize olanak tanımasından gelir. Söz buraya gelmişken bir parantez açıp mağdur suçlayıcılığına da değinmek isterim. Rastlantısallığı kabul etmemek, adil bir dünya inancımızı bırakmamak için gereğinde mağduru suçlamaya bile hazırız. Şiddet gibi asla tolerans göstermememiz gereken bir şeyi bile meşrulaştırmak pahasına üstelik. Gündelik hayatımızın tek düzeliği içinde bile yaparız bunu. Birkaç hafta önce sosyal medyada karşıma 4. evre kanser tanısı almış bir kadın çıktı. Benim yaşlarımda ve hayatının son aylarını yaşıyor, ölüm öncesi bakım alıyor. Hikayesini merak ettim. Bu tanıyı ne zaman aldığını, kanser olduğunu bu evrede mi öğrendiğini, yani tedavilerin mi cevap vermediğini bilmek istedim. Çok uzun bir tedavi sürecinden sonra artık yapılacak hiçbir şeyin kalmadığı gerçeğiyle yüz yüze gelmiş meğer. Sayfasında gezinirken bir gönderisi dikkatimi çekti. İşte tırnaklarının fotoğrafını paylaşmış. Kalıcı oje var tırnaklarında, nail art dediğimiz. Ve al işte diye geçti içimden. Su testisi su yolunda kırılır. Zaten şöyle bir geriye gidip adımlarımı izlesem görürüm ki kadının sayfasını zaten resmen kansere neyin yol açmış, hangi davranışının yol açmış olabileceğini anlamaya çalışır gibi taramışım. İşte farkındalık, suçluluk, utanç gibi konulara senelerdir kafa yorduğum için bu düşüncelerimi belki artık daha kolaylıkla tanıyabiliyorum. Fakat kim bilir ne kadar sık yapıyorum bunu ve farkında bile değilim. Bir tarafım bu yaptığımdan çok utanıyor. Ve fakat diğer bir taraftan da biliyorum ki bu oldukça insani bir davranış. Bunu biliyorum. Hepimiz şu ya da bu ölçüde yapıyoruz maalesef bunu. Böyle karşılaşmalardan yayılan tarifi zor, üzüntü, huzursuzluk ya da işte acıma, huzursuzluk karışımı bir duygu vardır. Evet, yalnızca üzüntü ve ona akraba duygular değil, huzursuzluk ve hatta panik de vardır. Çünkü o kişide gördüğümüz incinebilirliği bir anlığına kendimizde de görürüz. Bu duygunun üstesinden gelebilmek için de mağdur gördüğümüz kişinin kişiliği veya davranışlarıyla yaşanan olay arasında bir bağlantı kurmaya çalışırız ki dünyanın anlamsız ve dahası adaletsiz olduğuna ilişkin yeni veriyi etkisizleştirebilelim. Böylece kendi yaralanabilirliğimize de bir nevi itiraz ederiz. Bu genel insani bir davranıştır dedim ama özellikle ne tür olursa olsun şiddet içeren olaylarda sorumluluğu faile değil de mağdura yüklemek ve bunu bir hak ediş üzerinden yapmak tehlikeli sonuçlar doğuruyor. Özellikle kadına şiddette bu sonuçları görüyoruz maalesef. Bu başlı başına ayrıca ele alınması gereken bir konu. Özetleyecek olursak, kendimizi suçlamayı yalnız ve yalnızca kurtulmamız gereken bir sorun, hatta bir hastalık, bir patoloji olarak tanımlamak bize kendimizi suçlamayı neden sürdürdüğümüzü anlama olanağı vermez. Çünkü çok önemli bir bilgiyi göz ardı ederiz. Bütün davranışlar maksatlıdır. Her davranışımız ihtiyaçlarımızı karşılamaya yönelik bir girişimdir. Böyle bakmak bizi kendimize anlayışla karşılamaya davet ediyor. Başka bir deyişle acı çekerken en ihtiyacımız olan şeye. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.